Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Tıbbül gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. 25. lema hastalar risalesine başlamıştık. 3. devadan itibaren okumaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Külli manada istifade etmeyi, istifaza eylemeyi hepimize nasip etsin inşallah. Evet, istifadeden maksat tabi anlatılan hakaikı İmaniye ve Kur'aniye'yi anlamak ve ondan daha esas olanı hayatımıza tatbik etmektir. Yani ilme hakim olabiliriz ama onu ihya etmiyorsak, fiilen yaşamıyorsak o ilim indi ilahide çok makbul değil. Yani iğne gibi olmamak lazım. İğne herkesi giydiriyor, herkese elbise dikiyor ama kendi çıplak. Beyazıt-i Bistami Hazretlerine birisi geliyor, sürekli peşinde dolaşıyor. Sürekli nereye gitse onun peşinde. Nihayet Hazret diyor ki, kardeşim sen benden ne istiyorsun? Diyor ki, efendim cübbenizi istiyorum diyor. Sonra diyor ki, cübbemi değil, derimi de söküp alsan benim gibi yaşamadıktan sonra bir kıymeti yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hak cümlemize hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'yi yaşamayı nasip etsin. Kur'ani bir hayat ihsan etsin inşallah. Nesillerimizi, evlatlarımızı da Kur'an'a hadim eylesin. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de daim eylesin. Üçüncü deva. Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Bir kere hitap çok manidar. Ey tahammülsüz hasta! Yani ah eden, inleyen, işte Allah'ın icraatını, hastalıkta Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufu ya, sanki beğenmemek gibi, tenkit etmek gibi, ben ne yaptım da başıma bu hal geldi. Ve haşa, sonsuz rahmet, sonsuz şefkat sahibi olan Allah'ı aciz insanlara şikayet eder nevinden. İşte böyle eyvahlar, şeyler yapmak tahammülsüzlüktür. Zaten peşinen şuna inanmak lazım ki teklifi ma la yutak yoktur. Yani la yukellifullahu nefsen illa vüs'aha sırrınca Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Cenab-ı Hak bize en dehşetli hastalığı da verse biz ona katlanabileceğiz ki potansiyel olarak ona katlanacak cihazat, duygular, azalar bizde var ki Allah o musibeti veya o hastalığı bize veriyor. Biz sabrımızı, tahammülümüzü Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde, razı olacağı şekilde kullanmadığımızdan dolayı şikayet edebiliriz. O zaman tahammülsüz hasta oluyoruz. Yani tahammülsüz hastalar ne yapar? İsyan ederler, ağlarlar, feryat ederler. Eyvah işte, vay anam işte, ne sıkıntılar çekiyorum, gece yatamıyorum, sabah istirahat edemiyorum falan filan, bir sürü şikayet, bir sürü isyan. Tamam da zaten dünya bundan başka bir şey değil ki. Dünyanın töresi böyle demiş. Hiç kimse yok ki sıkıntı çekmemek, hasta olmamak, musibete uğramamak, ihtiyarlamamak, ölmemek için dünyaya gelmiş olsun. Dünyanın kuruluşu böyle. Onun için ağrısız baş mezarda gerek demiş atalarımız. Veya bu can için çürük bir diş gibidir. Çıkmadıkça rahat yok demişler. Niye? Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Çünkü dünya hizmet dünyasıdır. Yani burası tarla. Tarlada çalışacaksın. Tarlada ağrı olacak, belin ağrıyacak, meşakkat, zahmet çekeceksin. İmtihan olacak. Şayet hastalıkları, musibetleri, belaları, problemleri, sıkıntıları, stresleri neyse artık. Neyden şikayet ediyorsak. Onları dünya hayatından çıkardığımız zaman neyle imtihan olacağız? Yani bizim Allah'a karşı olan ubudiyetimiz, kulluğumuz nasıl test edilecek? Hazreti Mevlana diyor ki, musibetler aşk bir davadır, aşk bir davadır. Musibetler şahittir, şahitler olmadan davayı kazanamazsın. Biz mesela Allah'a ahdettik, söz verdik. Sen bizim Rabbimizsin dedik, ta galu belada dedik hem de. Ve hala bunu iddia mı ediyoruz? Cenab-ı Hakk'a aşık olduğumuzu, sevdiğimizi, kul olduğumuzu söylüyor muyuz? O zaman Allah musibetlerle, hastalıklarla, belalarla imtihan edecek. Doğru muyuz, değil miyiz? İşte musibetler de bizim aşkımızın, iddiamızın şahididir. Dolayısıyla lezzet, ücret, mükafat yeri değildir dünya. Dolayısıyla bu dünyanın hamurunda hastalık, meşakkat, mihnet olacak. Onun için ağlayıp sızlamaya gerek yok. Sen bunu çekersin. Allah hastalıkla beraber hastalığa mukavemet edecek gücü, sabrı, tahammülü de veriyor. Aksi takdirde hikmetsizlik olur. Aksi takdirde suya düş, ıslanma gibi manasız bir şey olur yani. Hem dayanamayacaksın, hem imtihana tabi tutulacak. Olur mu öyle şey? Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmediğine, bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen daima, sürekli gelenlerin gitmesi. Bu dünya lezzet yeri olsaydı kimse ölmezdi. Herkes lezzetle, safada hayatına devam ederdi. Gençlerin ihtiyarlaşması. Gençlik bir derece lezzetli gibi gelebilir ama ihtiyarlık hüzün mevsimi. Sonra mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Yani insanlar aslında dünyada saadet arıyorlar ama saadetin gölgesini aramakla ömürleri geçiyor. Çünkü dünya, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, saadet dünyası, lezzet, ücret, mükafat dünyası değil. Nasıl mesela benim oğlum işte üniversiteyi kazanacak mı? Üniversiteyi kazandı. İşte bitirebilecek mi? Bitirdi. İşte efendim iş bulabilecek mi? İş buldu, işte evlenebilecek mi? Evlense hayırlı bir kişiyle evlenecek mi? Şöyle annem işte kanser, iyileşecek mi? Babam işte kalp hastası, kalp krizi geçirecek mi? İşte hastalıklar, meşakkatler, musibetler, envai çeşit insanın hayatında başından aşağı yağıyor. Bunun içerisinde saadet arıyor insan. Saadetin bulduğunu zannettiği anda ona yar olmuyor. Yani hani eskiler demişler ki, adamın eşeği varmış, özür dilerim, semeri yokmuş. Semeri satın almış, eşeği ölmüş. Adamın testisi varmış, suyu bulamıyormuş. Suyu bulmuş, testi kırılmış. Aynen dünya hayatı da böyle. Onun için sağırlar çarşısında gazel okuma, ondan sonra körler çarşısında ayna satma demişler dünya için. Evet. Dolayısıyla dünya lezzet, ücret, mükafat yeri değildir. Peki ehli iman içinde öyle mi? Hayır. Üstad Hazretleri mektubatta, hemen açayım orayı, çok yerde söylüyor da mutlu olmanın tarifini formüle etmiş burada. Diyor ki, en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini, sonsuz ebedi olan ahiret hayatını dünya hayatı için bozmasın. Maleyani şeylerle, dünyaya ahirete faydası olan meşguliyetlerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emrine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye girsin. İşte bahtiyar olmanın sırrı bu. Bunun dışında kalanlar, yani bu açtığımız parantezin dışında kalan, dünyada lezzet ararsa lezzet falan bulamaz. Niye bulamaz? Onu da hemen şurada birkaç cümleyle izah edeyim. Diyor ki, aşık olduğun, sevdiğin şeylere ulaşsan ulaşabilir misin? Ulaştığın zaman onlarla beraber onlar sana refakat edebilir mi? Bunların çok handikapları, sıkıntıları, riskleri var. Bediüzzaman Hazretleri cevap veriyor. Sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin rağmına, senin inadına, senin isteğinin aksine müfarakat ediyor. Evet. Bir de şurada yine aynı ifadeye vurgu var. Sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider, gençliğin ve malın gibi. Ya muhabbetin için seni tahkir eder, onu seviyorsun, ona karşı zafiyetin var, ona karşı bağımlılığın var ya, ondan dolayı seni tahkir eder, sana hakaret eder. Görmüyor musun ki mecazi aşklarda %99'u maşukundan, aşığından şikayet eder. Yine 17. sözde, onların divanı eşarının ruhunu sıksan elemkârâne feryat damlar diyor. Yani mecazi aşıkların divanlarının şiirlerini, kasidelerini, efendim kitaplarını, şarkılarını sıksan elem damlar. Allah'a değil de muhabbetini başka şeylere verince, yani kalp Allah'ın muhabbet karargahıdır ya, onu suistimal edip de mecazi, fani mahlukata, mevcudata sarf edince elemkârâne feryat damlıyor. Mesela bizim okula giderken, talebeyken minibüslerde hep arabesk çalardı. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, hep onlar dönerdi. İşte batsın bu dünya, İtirazım var, durdurun dünyayı, minibüste durdurun dünyayı çalıyor. Yolcunun birisi de inecek var diyor. Evet. Yani dünya, latife bir yana, bir elem verirse bin lezzet çektirir. Elemin nispetinde, lezzetin nispetinde hatta daha kat kat fazla elemi var. Bir üzüm tanesi yedirse 100 tokat vurur. Dünya böyle bir şey. Onun için dünya gaddardır, mekkardır, aldanmayınız denilmiş. Bu bir, bunu bir tarafa koyuyoruz. Dünya lezzet, ücret, mükafat yeri değil. Bu bir. İkincisi, hem insan zihayatın, canlıların en mükemmeli, en yükseği, kalite ve keyfiyet noktasında insan kadar yüksek kalitede yaratılmış fıtrat yoktur. Hayvanat, nebatat vesaire, mahlukat, mevcudat, hiçbir şey insana yetişemez. En mükerrem, mükerremiyetin arşında olan yegane mahluk insandır. Cihazatça, aza ve cihazat cihetinden baktığımızda da en zengini, belki kesinlikle yani zihayatların, canlıların, hayat sahibi olan varlıkların, hayvanatın vesairenin sultanı hükmünde, hayvanatın sultanı hükmünde. Öyle ya, sultana raiyet hizmet eder. Güneş de insana hizmet ediyor. Ay da insana hizmet ediyor. Denizler insan için buharlaşıyor, yağmur yağması için. Bahar insan için geliyor. Hayvanlar insan için seferber olmuş. Bitkiler zaten bütün mesaisi, bütün çalışması, bütün gayreti, bütün himmeti insan için. Her şey insan için. Dolayısıyla hayvanatın, mevcudatın, mahlukatın sultanı, fıtrat aleminde insan sultan olarak yaratılmış. Böyleyken, şimdi bu baştaki cümleleri de ele aldığımızda insana bakıyoruz. İnsan bütün ilimlerle mücehhez. Daha doğrusu ne kadar ilim varsa hepsini yutabilecek kapasite ve potansiyele sahip insan. İnsanın ömrü olsa, bir insanın, sadece bir insanın ömrü olsa ve de o azmetse, gayret etse, himmetini o manada sarf etse bütün ilimleri tahsil edebilir. Bunun yanında bütün meslekleri icra edebilir. Bütün sanatları ifa edebilir. Bütün spor, müpor ne varsa hepsini yapabilir insan. Kabiliyet, potansiyel ve koordinatları yaratılışının o kadar geniş, o kadar derin ki hepsinin hakkından gelebilir. Mesela karıncanın biyolojik yapını da inceleyen insan, aynı zamanda semavattaki kuyruklu yıldızın seyir defterini yazan da insan. İnsanın cihazatı çok cami, cami cihazata sahip. Mesela eline baktığımız zaman bu elden neler çıkmıyor ki? Selimiyeler, Süleymaniyeler bu elden çıkmış. Şiirler, efendim kitaplar bu elden çıkmış. Ciltlerce bilgiler hep bu elin yazmasının mahsulü. Efendim, hayvanatın her nevinden bir tanesini bir stadyuma getirseniz, çağırsanız, bir tane de büyük bir bilgisayar koysanız, şuraya manalı bir kelime ya da hangi cinse, hangi neve aitsiniz onu yazın deseniz hiçbir tanesi yazamaz. Hatta bir duvara bir çekiç, bir çivi koysanız bütün hayvanlar, hepiniz de birleştirin güçlerinizi deseniz, bu çiviyi duvara çakın deseniz yine yapamazlar. Ama insan neler yapmıyor ki? İnsan bu eliyle beyin ameliyatı yapıyor, kalp nakli yapıyor. Bu eliyle işte arabayı kullandığı gibi uzaya giden roketi de kullanıyor. İnsan çok cami cihazata sahip, çok büyük kabiliyetlere, potansiyele sahip. Ama böyle, ama hayvanatın sultanı, bütün hayvanat da ona hizmet ediyor. Onlar da istediği gibi tasarruf ediyor, bütün bitkilerde, hayvanlarda. Ama geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, akıl cihetiyle yani, akıl yılan hükmündedir. Dünya cihetinde düşünürsek, ahiret boyutunu nazara almazsak, insanın aklı yılan olur. Akıl Allah namına kullanılırsa kainatın anahtarı hükmündeyken, nefis ve dünya hesabına kullanılırsa yılan hükmünde insanı zehirler, insanı sokar, insanı tazip eder, insana azap verir. Nasıl? Geçmişteki lezzetleri gelecekteki belaları düşündürerek. Geçmişteki lezzetleri akıl senin önüne serer ki onları düşündükçe eyvah dersin, benim elimden neler geçti, neleri kaybettim. Gençliğini düşündüğünde üzülmeyen var mı? Gençliğimde ben şöyleydim, böyleydim. İşte simsiyah saçlarım vardı falan. Resimlere bakıp da ah çekmeyen var mı? Geçmişteki lezzetleri akıl hatırlatmak suretiyle insanı bir elem oradan veriyor. Bir de istikbalde yaşayabileceği endişeler onu daha dertli yapıyor. Bir elem de o taraftan başına yüklüyor. O zaman gel ki dünyadan bir lezzet al. İnsanlar arasında eğer bir şey yapılsa, ne diyorlar ona, anket yapılsa, herhalde birinci sırada ne olur? Ölüm olur değil mi? İnsanın sevdikleri ölüyor, arkadaşları ölüyor, kendisi de ölüme mahkum, kendisi de o yolun yolcusu, bir inişten koşar gibi ölüme doğru gidiyor. Onun için demişler ki kalbin atışları aslında ecelin ayak sesleridir. Onun için demişler ki, dünya hayatı öyle fani, öyle vefasız ki, onun nasıl olduğunu anlamak istiyorsan git bir nehrin kenarına otur, onun akışını seyret. O su nasıl akıp gidiyorsa dünya hayatı da öyle akıyor. Onun için üstadımız Mesnevi Nuriye'de diyor ki, hayat apartmanı yıkılıyor, ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Arapça Mesnevi Nuriye'de, Badıllı abinin tercüme ettiği Mesnevi Nuriye'de de şöyle bir ifade var. Ömür kuşu diyor, seni kabre ha yumurtladı, ha yumurtlayacak. Şimdi dolayısıyla hem bizim ölüme, hastalıklara, kansere, belalara, musibetlere, her gün yüzlerce insanın öldüğü trafik kazalarına muhatap olmamız, o sıkıntıların bizim başımıza da gelmesi ihtimalini düşünmesi cihetinden akıl bize elem veriyor. Hem de geçmişteki yaşadığımız lezzetleri, saadetleri bize hatırlatarak ayrıca bir elem veriyor. Hem bir de bizim fakir olmamız, hayvanata nispeten daha fakir olmamız bize ayrı bir elem veriyor. Ayrı bir keder, ayrı bir gam da o veriyor. Fakirlik Risale-i Nur ıslahatında bizim anladığımız fakirlik değil. İşte bir adamın iki tane arabası varsa bir tane arabası olan ona göre fakir anlıyoruz biz. Malı az olan daha fakir anlıyoruz. Aslında öyle değil. Risale-i Nur'da, yani Kur'ani terminolojide fakir ne demek? Şu demek: en çok ihtiyacı olan en fakir odur. En çok ihtiyacı olan. Mesela serçe kuşunu Bediüzzaman Hazretleri bazı yerlerde nazara veriyor. Bir serçe, hayvanatın sultanı hükmündeyken insan dünya lezzetlerini tahsil etme noktasında bir serçe kuşuna yetişemez. Niye? Çünkü serçe kuşunun ihtiyacı günde ne kadar? Mesela bir iki tane tane bulsa veya bir tane solucan bulsa o gün onun için bayramdır. Ama insan öyle mi? Bir ihtiyacını tamamlasa öteki ihtiyacı, ötekini tamamlasa bir iki ihtiyacı, ihtiyaçları bitmediğinden dolayı, ondan dolayı da ayrıca bir elem çekiyor. Dolayısıyla insan hayvanatın sultanı iken, yeryüzünde kainatın yaratılış sebebi iken, musahhiru şems vel kamer olan Allah, güneşi, kameri, yeryüzünü, semavatı, bitkileri, hayvanatı, nebatatı, her şeyi insanın emrine musahhar kıldığı halde, insan en adi bir hayvanın neferine yetişemiyor dünya lezzeti cihetinde. Bir serçe kuşu insandan daha mutlu, daha mesut, daha bahtiyar. Dünya lezzetlerini tahsil etme noktasında. Bunun bir izahı olması lazım. Cenab-ı Hak insanı böyle yaratmaktaki bir maksadı, bize vermek istediği bir mesajı olması lazım gelir. Nedir? El cevap. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Ne için gelmiştir o zaman? Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa demek ki dünyaya biz ebedi hayatı kazanmak için gönderilmişiz. Yoksa dünyadan lezzetlerini, nefsimizin arzularını tatmin etmek için gelmemişiz. Ebedi hayatı kazanmak için gelmişiz. Peki nasıl kazanacağız? Ebedi hayatı kazanma noktasında bize azık lazım. Nedir? İşte hastalıklar ebedi hayatı kazanmamıza yardım ediyor. Elhamdülillah. Nasıl? Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Hasta olmayan adamın dünyasında böyle şeyler yer etmez ki. Hasta olduğu zaman vücudunun taştan demirden olmadığını, her an ayrılmaya müsait nazik et ve kemikten yaratıldığını anlayınca, kendisinin de kabre girmeye, ölüme namzet olduğunu idrak edince hastalığın yardımıyla, o zaman yönünü yaratılış gayesinin doğru çeviriyor. Mihveri Allah'ın rızası oluyor. Yani ben Rabbimin rızasını nasıl tahsil ederim de yarın kabre girdiğimde azim bir hesaptan, muhasebeden mahfuz kalırım, işte Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, iltifatına, ikramına mazhar olurum diye. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, güzel gösterir. Dünyaya aşık olunca insan ahireti tabii ki dolayısıyla unutur. Onun için ne diyor? Nasihat istersen ölüm yeter. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü, ömür sermayesini badi heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna, cesedine der ki, la yemut değilsin, ölümsüz değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün. Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih. Meğersem hastalık nasihat ediciymiş bize. Nasihat ediyormuş. Ahireti düşün, kabre girebilirsin, ölümsüz değilsin. Ahirette zerre miskal hesaba çekileceksin. Ona göre hazırlan diye bize hastalık nasihat ediyormuş. Evet, elhamdülillah. Hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, hastalıktan şikayet değil. Belki bu cihette ona teşekkür etmek. Eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Şimdi insan hasta olmazsa, afiyet, sağlıkta devam etse o dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur, kabre hazırlıksız girer. Dolayısıyla yani denize kayıksız çıkmak gibi bir şey bu. Boğulma, %100 boğulma ihtimalim var. %100 cezaya çarptırılma ihtimalim var dolayısıyla. Şimdi Amerika'nın başkanlığını da yapmış daha sonra. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkartması diye bir şeyin mimarıymış bu adam. Adı White David Eisenhower. Bu adam diyor ki savaşlarda ben çok büyük bir hakikate şahit oldum. Siperde Allah'a inanmayan, Allah'a dua etmeyen bir asker görmedim diyor. Yani şimdi adam mesela düşün, musibet hastalık verilmesinin bir temel hikmeti de bu. Adam mesela gemide, güvertede gidiyor, gelsin çayım, gelsin kahvem, içeyim falan, keyif edeyim, İşte nargilemi fokurdatayım, keyif ala giderken bir şey yok tabi. Ama gemi bir çatırdamaya başlasa, bir fırtınaya tutulsa, o zaman sen seyreyle bakayım, çayım kahvem gelsin diyebiliyor musun? Vücuduna bir kanser girse, kanser teşhisi koysa doktor, Cenab-ı Hak muhafaza etsin tabi de, yani hastalığın hikmetini anlatıyoruz ya, o zaman bak nasıl insan ahiretin hesabını yapıyor. O zaman bak nasıl insan, ya ben kılmadığım namaz, tutmadığım oruç, bunları nasıl gözünden film şeridi gibi hayatını tetkik ediyor, geçiriyor, hesap yapıyor, kitap yapıyor. Yarın ben Allah'ın huzuruna nasıl gideceğim diye bir iç muhasebeye giriyor. Bir tane yani gazetede de bu yazıldı, röportajı yayınlandı. Adamın adını söylemeye bence mahsur var mı bilmiyorum. Tayfun Hancılar diye bir doktor. Çünkü gazeteye yazıldığı için artık umma mal olmuş. Bu adam ateistmiş. Ateist. Kızının işte normal bir hastalığı yüzünden tetkikat yaptırılıyor. İşte bir şey çıkması gereken ölçü, onu 0.6 yazacağına laborant yanlışlıkla, o laboratuvardaki görevli adam 6 yazıyor. Bu demek ki, bunu demek, doktor da olduğu için biliyor. Bu demek vücudun bütün dengelerinin alt üst olması demek. Adam ateist. Tekrar tetkikat yaptırdık diyor. Tekrar tahlilleri yaptırdık diyor. Ben o tahlillerin neticesinin çıkacağı 15 dakikada Allah'a öyle dua ettim ki diyor. Tanrım bana yardım et. Tanrım kızımı sen muhafaza et. Tanrım kızıma yardım et. Sonra diyor ki ben diyor ateist olmadığımı öğrendim diyor. Meğerse ben ateist değilmişim diyor. Ve aynı doktor, onkoloji doktoru, kanser doktoru, aynı doktor diyor ki ben diyor ateist kanser hastası görmedim diyor. Ve duanın, Allah'a yalvarmanın müsbet manada, pozitif manada, ben bu kanserle ilgili araştırmalar yapmıştım zamanında, müsbet manada onarıcı, iyileştirici tedavisi olduğunu da söylüyor. Aynı doktor, ateistim diyen doktor böyle diyor. Yani dolayısıyla Allah musibet veriyor, hastalık veriyor ama hikmetsiz değil. Bizi ahirete, bizi Allah'a yakınlaştırıyor, bizi gafletten uyandırıyor. Evet. Onun için hasta olduğumuz için hastalıktan şikayette bilakis ona teşekkür etmemiz lazımmış. Eğer fazla gelse sabır istemek lazım. İsyan etmemek, tahammülsüzlük yapmamak, ağlayıp feryat etmemek lazım. Ah! Oh demek diyor Bediüzzaman Hazretleri ikinci lemada, kaderi tenkittir diyor. Allah'a isyandır diyor. Ya. Ah diyeceğine Allah de, bak ikisi de aynı kelime yani, iki zorluk. Ah diyeceğine Allah desen ne güzel, hem zikrediyorsun hem Cenab-ı Hakk'a dua ediyorsun yani. Elhamdülillah. Dördüncü deva. Ey şekvacı hasta, ey şikayetçi hasta. Şimdi bu can kulağıyla bunu dinlese, anlasa, şikayet eden, hastalıktan şekva eden, bak 25. lemanın hepsini değil, sadece 4. devanın hakikatini anlasa adam şikayeti bırakır. İşte biz onun için bu eserin sahibine Bediüzzaman diye onun için diyoruz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdolsun. Bu manevi reçeteleri istimal edip manevi hastalıklarımızdan şifa bulmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Ey şekvacı, şikayetçi hasta, senin hakkın şekva değil, şekva şikayet asla değil, kat'a değil. Nedir peki? Şükürdür, sabırdır. Çünkü neden şükretmek ve sabretmek zorundayım? Neden? Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Allah Allah. Vücudumuz bizim mülkümüz değilmiş. Vücudumuz bizim değilse o zaman bunun üzerinde şikayet etme hakkına da bir sahip olmamız lazım gelir. Nasıl diyor bir yerde? Allah sana bu vücudu, azayı, cihazatı, malı, hayvanatı ibaha etmiş, temlik etmemiş. Yani sen istifade et diye bunu sana vermiş. Kullan, istifade et. Bunun hayrını al, şerrinden kendini muhafaza et. Ama senin değil ha. Bunun sahibi sen değilsin. Üstadımız buyuruyor ki, ben kendime malik değilim. Benim malikim, kainatın malikidir. Vallahi bir cümle ama bu cümleye bayağı mütalaa etsek Risale-i Nur'dan saatlerce konuşabiliriz burada. Ben kendime malik değilim. Benim malikim, kainatın malikidir. Yani dolayısıyla bu vücudu idare etmek, bu vücutta tasarruf etmek için, bu vücudun ihtiyaçlarını görmek için, bu vücudu yaratmak, bu vücudu hayat vermek için kainatı elinde tutan bir kudret lazım. Mesela göz. Şimdi göz benim diyorsam o zaman güneş de benim olması lazım. Yani göze malik olduğunu iddia eden adam güneşe de sahip olduğunu iddia etmesi lazım. Çünkü göze hangi zerreyi, hangi atomu, hangi manevi çekişle Allah çakıyorsa aynı çekişle semavata da güneşi çakmış. Gözle güneş arasında bir irtibat var. Güneş olmazsa göz görmez. Göz olmazsa da güneşin mahiyeti anlamı kalmaz. Dolayısıyla midemi kim yarattıysa, yeryüzündeki bütün bitkileri, hayvanları o yarattı, elmayı o yarattı, dişlerimi kim yarattıysa. Çünkü elmayı aldığımda çatır çatır dişlerim onu şey yapabiliyor, öğütebiliyor. Dolayısıyla elmayı kim yarattıysa gözümü o yarattı, kalbimi o yarattı, estetiğiyle, harika şekliyle ondan memnun oluyorum, duygularımı da o yarattı. Lezzet alıyorum, dilimi damağımı o yarattı, hücrelerim besleniyor. Hücrelerimi yarattığı gibi elmayı o yarattı. Elmayı kim yarattıysa baharı o yarattı. Baharı kim getiriyorsa galaksileri, gezegenleri o çeviriyor. Elmanın olması için yağmuru kim yağdırıyorsa okyanusları da idare ve terbiye eden o, buharlaştıran o. Okyanusları kim buharlaştırıyorsa semavattaki bulutları sevk ve idare eden o. Dolayısıyla benim malikim kainatın malikidir. Ben kendime malik değilim. Bu vücudun sahibi ben değilim. Yani tabii bununla alakalı biz böyle makamlar gelince anlatıyoruz. Pankreasımızın insülin salgılamasına, vücudumuza insülin yetiştirmesine ihtiyacı var. Bunu biz mi yapıyoruz? Nerede ne vazife yaptığını bilmediğimiz hipofiz bezini biz mi yarattık, biz mi icat ettik? Böbreklerimiz kanı süzüyor. Beynimize oksijen gitmesi lazım. İşte tansiyon hastalıklarından muhafaza olmamız için kadmiyum denilen bir element lazım. Bu element nereden gelir? Ham maddesi nedir? Vücudumuza nasıl girer? Bu kadmiyum denilen element hangi ağza ve organlarla çalışır? Hangi mizan, hangi ölçüde, hangi tartıda bu vücudun imdadına gönderilir? Hangimizin haberi var? Her saniye vücudumuzda 10 bin tane alyuvar yaratılıyor. Haberimiz var mı? Ya vücudumuzda yüzlerce, binlerce tasarruf var. Bir tanesine biz sahip çıkabilir miyiz? Mesela dün de bir yerde derste konuştuk da, vücudumuzda Allah acayip bir şekilde savunma mekanizması yaratmış. Mesela gözyaşında mikrop öldürücü özellik var. Mesela tükürüğümüzde mikrop öldürücü özellik var. Mesela ağzımızda mikrop öldürmeye yarayan, madde üreten faydalı bakteriler var. Bunların tedbirini kim düşündü? Biz mi düşündük? Havadan aldığımız nefesten bize zararlı, zehirli madde bulaşmasın diye Allah nefes borumuzda tüycükler yaratmış. Bunu biz mi hesap ettik? Hepsine vereceğimiz yegane cevap var. O da asla, hayır, haşa ve kella. O zaman haddimizi bilmemiz lazım. Bu vücut bizim değil. Bu vücudun maliki kimse, o vücutta istediği gibi tasarruf eder. Senin vücudun, aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki Allah Celle Celaluhu. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bizim hoşumuza gitmiyor diye Allah bize mi soracak? Allah hikmetle hareket ediyor. Bizse hevesle istiyoruz. Hevesle hikmet birbirinden ayrı şeyler. Cenab-ı Hak eğer bizim hevesimize göre dünyanın çarklarını döndürseydi her cümer çıkardı, karışıklık olurdu. Mesela muhtemelen bize bıraksaydı Allah, hiç kimse hasta olmak istemezdi. Hiç kimse ihtiyarlamak da istemezdi. Hiç kimse ölmek de istemezdi. Hiç kimse fakir olmak da istemezdi. İyi, o zaman nasıl olacaktı bu iş? Metrobüsleri kim kullanacaktı o zaman, herkes zengin olursa? O zaman bakkalı sabah 6'da kim açacaktı? O zaman sabahın 4'ünde balık haline kim gidecekti balık almaya? Herkes zengin olsaydı. Ya demek ki Allah her şeyi hikmetle yaratıyor. Hikmetle yapıyor. Hastalıkta da Allah'ın yaratmasında hikmetler var. O zaman Allah'ın hikmetine itimat edip bizi hasta ettiği için ne demek lazım? Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Bir de bir noktayı daha nazara vereyim, müsaade ederseniz. İnsanın bu dünyadan nasibi sadece kefendir. Bu dünyadan nasibi kefenden başka bir şey değildir. Hazreti Yunus Emre demiş ki, ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Şimdi bizim de dünyadan nasibimiz, dünyadan götüreceğimiz sadece yegane şey, kefen olduğu gibi Sabancı'nın da götürdüğü tek şey kefendir. Böyle hiçbir şeyin sahibi olmadığımız halde, hiçbir şeyin maliki olmadığımız halde, benim mülküm, benim evim, benim arabam, benim iş yerim diyoruz. Orada benim sözüm geçer, benim hükmümle idare olunur oralar diyoruz. Biz hiçbir şeyin sahibi olmayan böyle iddia ediyorsak, mülkün umumen sahibi olan, kainatın maliki olan, ezelin ebedin padişahı Zülcelali olan Allah mülkünde tabii ki istediği gibi tasarruf eder. Onun için isyan etmemek, sabretmek, şükretmek lazım. 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil, bir ücret karşılığında bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Yani kısa dünya hayatı. Yani ahirete nispeten dünya hayatı bir saniye de dese yerindedir. Mesela dünyanın kuruluşundan bugüne kadar yeryüzüne yağmur tanelerini bir hesap edelim. Ne kadar yağmur tanesi yağmıştır acaba yeryüzüne? Bir hesap edelim. Hesap edemeyiz de diyelim ki ettik. O çıkan hesabı duvara yazalım. Karşısına da sene diyelim. Bilmem kaç sene. İşte kaç milyon, kaç trilyon sene Allah bilir yani. Cebrail aleyhisselam bile bilmez ki yeryüzüne kaç tane yağmur damlası düştüğünü. İşte o büyük sayı, o büyük rakam ahirete nispeten yine hiç hükmündedir. Çünkü sayılıdır. Sayılı olan şey, sayısız olan, mutlak olan şeyle kıyas edilmez. Acaba şu ücretli miskin adam, hem adam miskin, adam yerine koyuluyor, bir de ücret veriliyor. Bir de o miskin adamın üzerinde gayet murassa, mükemmel, sanatlı, işte o terzinin sanatını icra ediliyor onun üzerinde. O zata dese, o sanatkar adama dese, bana zahmet veriyorsun. Ondan sonra eğilip kalkmakla verdiğim vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip, uzaltıp, kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi. Biz de o miskin adam gibi yani. Bize öyle ücretler vermiş ki Allah. Hemen bir cümle müsaade ederseniz okuyayım, mektubat. Nerede? Öyle ücretler vermiş ki yani hayatımızın sonuna kadar başımızı secdeden kaldırmasak, Allah'a şükretsek, teşekkür etsek israf olmaz. Öyle ücretler vermiş. Sen mağdum kalmadın. vücut nimetini giydin. Yani biz yoktuk. Olmaya da bilirdik. Allah bizi yaratmayı murad etti. Varlık sahnesine çıkardı. Sonra dağların da vücudu var, taşların da vücudu var. Sonra hayatı tattın. Bize bir de hayat verdin. Ama bitkilerin de hayatı var, hayvanların da hayatı var. Bize daha büyük bir nimet daha verdi. Her birisi çok büyük nimetler bunların. Ne verdi? Hayvan olmadın. Yani insaniyet nimeti verdi. Ama ateşe tapanlar da insan, ineğe tapanlar da insan. İşte Allah'ı inkar edenler de insan. Bize çok çok daha büyük bir nimet daha verdi. İslamiyet nimetini buldun. Dalalette kalmadın. Bir de sıhhat ve selamet nimetini verdi. Hakeza. Elhamdülillah. Şimdi o ücretli adam gibi, miskin adam gibi, yani yokluk karanlıklarındayken biz varlık sahnesine çıktık. Sonra bize Allah hayat verdi. Sonra bize Allah insaniyet verdi. Sonra bize Allah iman, İslamiyet verdi. Sonra bir de sağlık, selamet verdi. Sıhhat verdi. Ücretimizi aldık yani. Ücretimizi peşinen aldık. Şimdi arada Allah hasta ediyor bizi. Arada sıkıntı veriyor. Yani bize öyle bir vücut, öyle ağza, öyle cihazlar vermiş ki dünyada bütün insanlar, bütün profesörler, bütün doktorlar, bütün ilim adamları, bütün bilim adamları, bütün sanat erbabı bir tek hücrenin mislini getiremez. O kadar kıymetli bir elbise, o kadar kıymetli bir hulle, o kadar kıymetli bir sanat harikası vücut bize verdi ki sanatını icra etmek için, göstermek için ne büyük sanatkar olduğunu anlayalım, idrak edelim. Barakallah, maşallah, Allahu Ekber diyelim diye öyle bir vücut verdi ki. Şimdi bazen bizi hasta ediyor. Yani eğilip kaldırıyor o sanatını göstermek için. İşte sıkıntı veriyor, meşakkat veriyor. Aynen o miskin adam gibi biz isyan edip de niye bana sıkıntı veriyorsun? Niye bana hastalık? Niye bana musibet? Diyemeyiz. İşte aynen bu misal gibi terzi ve ücretli miskin adam, modellik yapan o adamın misali gibi Sani-i Zülcelal sana ey hasta, göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa süslenmiş olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok hala, çok haller içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Mesela demek ki Allah hastalıkla hem sanatını icra ediyor hem de kendisini bize tanıttırıyor. Nasıl yani? Şimdi burada çok önemli bir mesaj var. Orayı da ifade ettikten sonra birkaç dakika içerisinde Fatiha diyeceğiz. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını, hükümlerini gösterdikleri için onlar da hikmetten lemalar, rahmetten şualar ve o şuat içinde çok güzellikler bulunuyor. Evet. Şimdi biz nimetleri yerken lezzet alıyoruz değil mi? Mesela bir Antep baklavası yerken, işte bir büryan kebabı yerken şikayet etmez kimse. Memnun olarak yer, lezzet alıyoruz. İşte bir elmayı, bir narı, bir kiviyi, bir muzu yerken insan şikayet etmez. Memnun olur. Lezzet alıyor çünkü. Halbuki o nimetleri Allah biz lezzet alalım, sadece biz lezzet alalım diye yaratmamış. O nimetin binler yaratılış hikmeti var. En son hikmeti bizim onu yememiz. En son hikmeti odur. Bu çok önemli bir şey. Yani vazifesini ifa eder, midemizde defnedilir. Binler hikmetlerinden sonuncusu yemek mi? Şimdi adam öldü mü ne yapacağız? Kabre defnedeceğiz. Elma vazifesini yaptı, ne olacak? Kabre defnedilecek. Kabir neresi? Midemiz. En son vazifesi. Ondan önce vazifeleri var. Elma Allah'ın bir kudret mucizesidir. Allah'ın bir kelamıdır. Kudret kelamı, bir kudret mesajıdır. Elmada Esma-i İlahiye tecelli ediyor. Allah onunla bize kendini tanıtıyor. Mesela elmaya baktığımız zaman, nimetlere baktığımızdan, Ya Rezzak baktığımız zaman, Ya Rezzak, Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Cevvat diyoruz. Ey sonsuz cömertlik sahibi olan Rabbimiz diyoruz. Nimetlere baktığımız zaman, Ya Muhsin, Ya Mükrim diyoruz. Ya Müdebbir, Ya Mürebbi, Ya Musavvir, İlahir diyoruz. Hastalıkta da aynı mana var. Hastalık da bize Allah'ı tanıtmak için bir mesajdır. Şimdi hasta olduğumuz zaman Allah'ın semi, Allah beni işitiyor, ben ona dua edeyim. Ya Rabbi, bütün zerreleriyle insan dua ediyor hasta olduğu zaman. Ben biliyorum da Allah hasta olduğu zaman yani sağlam zamandaki gibi dua edemiyor. Öyle bir ihlaslı dua ediyor ki, Ya Rabbi, bütün zerreleriyle dua ediyor. Allah'ın semi olduğunu tam idrak ediyor. Rabbim beni şu anda işitiyor. Basirdir Allah. Allah beni görüyor. Allah alimdir. Allah beni biliyor. Ne sıkıntılar yaşıyorum, hepsinden haberdar. Allah habirdir. Allah latiftir. Kalbimin içinden geçen bütün hatıraları, bütün sıkıntıları, kalbimin içinden geçen bütün meyilleri, arzuları, hepsine Allah sirayet ediyor. Allah oralara kadar fethetmiş. Oraları da biliyor, oraları da zapt etmiş. Kandaki küreyvatı, kalpteki hatıratı Allah biliyor. Allah şafidir. Allah büyüktür. Bana şifa verememekten Allah sübhandır, mukaddestir, münezzehtir. Musibetleri, belaları Allah defedebilir, kadirdir. Bunları biz hastalıkla anlıyoruz. Hastalıkla idrak ediyoruz. Ya mucibed davat diyoruz. Allah dualara cevap verendir. Şimdi hasta olmasak, sıkıntıya düşmesek bu esmaları nasıl anlayacağız? Ezbere biliriz ama bir de bunları Allah fiili manada yaşatıyor. Bazen mümin mümine küsüyor. Allah müminler kardeştir diyor. İnnemel müminuna ıhvatun. Biz bu ayete göre hayatımızı tanzim ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Allah bize bunu imtihan ediyor. İşte hastalıkla da Allah bizi imtihan ediyor. Bu esmaları biliyor da bakalım uygulamada, sınıfta kalacak mı, kalmayacak mı? Yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Bu esmalara muhatap olup okuyabilecek mi, okuyamayacak mı? Yoksa isyan ve şikayeti basacak mı? Yani dolayısıyla şer gördüğümüz şerde, şeyde hayır vardır. Hastalıkta öyle hayırlar var ki Allah'a kurbiyet peyda ediyoruz. Allah'a yakınlaşıyoruz. Allah'ın rahmetine istihkak peyda ediyoruz. Hastalıkla. Mesela bir örnek okuyayım. Özel olarak seçtim bunu. Cevşen'den bir yer. Biz bu cevşeni belki içimizde abiler, kardeşler vardır. Her gün okuyanlar, her gün baştan sona bitirenler de olabilir. Ama hasta olduğumuz zaman bu okuyacağım yeri anlamamız çok çok başka olur. Evet. Ne diyor? Ya delilel mütehayyirin, ey tahayyürde kalanların, tereddütte kalanların, bocalayanların yollarını gösteren, maddi manevi yollarını gösteren, Ya gıyâsel müsteğîsîn, ey sonsuz ihtiyaçları için yalvaranlara, yakaranlara, yardım isteyenlere imdad eden, onların imdadına yetişen, Ya sarihal müstasrihîn, ey belalara, musibetlere, ağır manevi rahatsızlıklara düçar olanlara, düşenlere, onların feryatlarına yetişen, onlara cevap veren, Ya carel müstecirin, ey azaptan, felaketten, sıkıntıdan, musibetten kurtulmak isteyenleri kurtaran, Ya melcel asin, günahkarların sığınağı olan, Ya gafirel müznibin, günah işleyenlerin bağışlayıcısı olan, Ya emanel haifin, eman dileyenlerin, imdat isteyenlerin, yardım et diye inleyenlerin korkusunu gideren, onlara emniyet ve güven veren. Ya Rahim el Mesakin, ey acizlere düşkünlere merhamet eden. Ya Enis el Müstevhişin, vahşet ve kimsesizlik dehşetine düşenlerin üzüntüsünü gideren. Ya Mucibe davetel muzdarrin, ey darda kalanlara, ey sıkıntıda kalanlara yardım eden, dualarına cevap veren, dualarını kabul eden Rabbim diye Cevşen'de dua ediyoruz. Peki hasta olmasak bu duayı ne kadar idrak edebiliriz, ne kadar yaşayabiliriz? Hasta olduğumuzda bu duayı ederken zerrelerimize kadar bu duanın manasıyla, özüyle, esasıyla boyanabiliriz. İşte kulluk budur. Hastalık bize bu kapıyı açıyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Cenab-ı Hak mahrum etmesin o manalardan. Hastalık, musibet, belalar istenilmez. İstenilmemekle beraber başımıza geldiğinde işte onlara duruşumuz, müminin duruşu böyle olmalı. Bu anlattığı şekilde olmalı. Cenab-ı Hak Kur'ani istikametten hepimizi ayırmasın inşallah.